çağın karanlığından kurtulup İslam'la hayat bulanlar. Misyonerken İslam'ı seçen İspanyol İsa Hernandez'le ihtidası ve İslam ülkelerindeki misyonerlik faaliyetleri üzerine. Beni İslam'ın kalbi ilgilendiriyor.
Bize kendinizi tanıtır mısınız? İspanya'da yaklaşık 20 yıl misyonerlik yaptım. Gnostik isimli Hristiyan bir gruba mensuptum. Fakat bu gruba Vatikan, yani Hristiyanlık temsilcileri karşı çıkıyorlardı. Bizim mesajımızda onların verdiği mesaj arasında çok büyük fark olduğu için bizi Hristiyanlık içinde en büyük tehlike olarak görüyorlardı. Biz mesajımızda şunu söylüyorduk: Hristiyanlık Romalıların eline düştükten sonra sahihliğini yitirmiştir. Aslında en uygun Hristiyanlığı biz temsil ediyoruz. Ve bu yüzden bizim inancımızda içki içmek, zina yapmak ve domuz eti yemek yasaktı. İşte bu sebeplerden dolayı Katolikler bizi sevmiyorlardı. Hatta bizi Hristiyanlıkla İslam arasında bir köprü gibi görüyorlardı. Gnostikler hangi ülkelerde etkindirler ve toplam adetleri ne kadardır? 250-300 bin gnostik olduğunu tahmin ediyorum. Yaygın oldukları yerler Güney, Orta ve Kuzey Amerika, ayrıca İspanya, İtalya, Belçika ve Fransa. Avustralya ile Japonya'da da temsilcilikleri var. Sizin gnostikken yürüttüğünüz misyonerlik faaliyetleri başka dinlere yönelik miydi, yoksa Hristiyanlık içinde kendi cemaatinize insan kazanmak için miydi? Daha çok yaptığımız misyonerlik Hristiyanlara yönelikti. Misyonerlik yaparken sizin konumunuz neydi? Ben İspanya misyonerler sorumlusuydum ve Avrupa'da konferanslar düzenleyen komisyonun başkanıydım. Gnostisizme yönelmeniz Hristiyanlık içinde bir tercih, sonra İslam'a yönelmeniz de ikinci bir tercih. Gnostizme sonra İslam'a neden yöneldiniz? Gnostikler içinde sizin gibi İslam'a ilgi duyan var mı? Neden gnostik olduğuma reel mantıki bir cevap vermem mümkün değil. Neden Müslüman olduğum sorusuna ise cevabım, insanlar bir inanca, ideolojiye girmezler. O fikir, inanç sizi içine alır. Müslüman olmam, Allah'ın beni davet etmesi, dinimize kalbimi açmasıyla oldu. Bunun başka bir izahını bulamıyorum. Bana telkinde bulundukları zaman İslam kalbimdeydi. Bana sadece evet demek düştü. Nasıl Müslüman olduğumu soruyorsanız ona da şöyle cevap verebilirim. Gnostikken bağlı bulunduğumuz grubun lideri ölmeden önce bizi Meksika'ya davet etti. Kendisi Meksika'da bulunuyordu. Bize şunları söyledi: ben İslam inancına sahibim, Müslüman oldum. Öldükten sonra bizim inanç grubumuz, yani Gnostikler, tamamen parçalanacaklar. Dünyada kısa bir müddet sonra Allah'ın izniyle ruhi anlamda bir devrim olacak. Bu ruhi devrimin temelleri bugüne kadar Türkiye Cumhuriyetler ve Anadolu'da atılmıştır. Bu İslam tasavvufudur. Size tavsiyem, Türkiye'deki bu anlayışın, bu hareketin bir parçası olun. Bu gnostik liderin ismi nedir? Arnolda Garode Gomez. Vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? 72. Bu sözleri kaç kişiye söyledi? Bize bunları söylerken iki kişiydik. Bize kendi şeyhinin Abdülkadir Es-Sufi olduğunu söyledi. İsterseniz ona bağlanabilirsiniz dedi. Ayrıca Türkiye'ye gidin dedi. Ben de Türkiye'ye gideceksem neden Abdülkadir Sufi'ye bağlanayım? Türkiye'ye gider oradan el alırım dedim. Ama daha sonra bunda da bir hikmet vardır diye düşündüm. Nedenler ve niçinlerle çok uğraşmayayım dedim ve ben de Abdülkadir Sufi'ye bağlandım. İnsanın hayatında öyle şeyler oluyor ki, insan oturup onlara baktığı zaman hayatın kendisinin bizatihi mucize olduğunu anlıyor. Lideriniz Müslüman olduğunu neden önceden açıklamamış? Onu ben bilmiyorum, bilemiyorum ama vefatından 6 ay önce onun talimatıyla Barcelona'da İslam ve Tasavvuf isimli bir sempozyum düzenlemiştik. Neden böyle bir şey düzenlediğini biz de anlamış değildik. O sempozyumda Granada'dan çağrılan Müslümanlar topluluğun önünde zikir yapmıştı. o sempozyum cemaatimiz için skandal olmuştu. Bizim liderimiz neden böyle bir şey yapıyor diye hep istifhamlar oluşmuştu. Ama benim için bir işaret olmuştu. İkinci bir işaret de Müslüman olmadan önce Abdülkadir Sufi'nin tekkesine ziyarete gitmiştik. O güne kadar Müslüman olmayan birisini zikir için tekkeye almamışlar, bizi almışlardı. Gnostik lideriniz Abdülkadir Sufi'ye bağlıymış ama size Türkiye'ye gidin diyor. Bunu kendi içinde nasıl yorumlamış acaba? Bununla ilgili bir kanaatiniz var mı? Bu benim için de hep meçhul kalmıştır. Fakat Türkiye'ye bu 6. gelişimdir. İlk geldiğimden beri kendime göre bazı anlamlar geliştiriyorum. Abdülkadir Sufi'nin de Türkiye ile bir gönül bağı var ama ben ne olduğunu çözemedim. Sufi kendisi bir Avrupalı olduğu için bizim problemlerimizi daha iyi anlıyor. Eski hocamın da şimdi Abdülkadir Sufi'nin de yönlendirmesine göre bizim vazifemiz Türkiye'ye hizmet etmektir. Işığın buradan çıkacağına şüphem yoktur ama ben misyonumun gereği olarak Güney Amerika'da insanlara İslam'ı ulaştırmak ve hizmet etmek için çalışmalarıma devam ediyorum. Ayrıca tecrübelerime dayanarak şunu söylemek istiyorum. Burada Müslümanlara da önemli sorumluluklar düşüyor. Güney Amerika'ya İslam hiç gitmemiştir. İslam hakkında Güney Amerika'nın hiçbir bilgisi yoktur. Çin Taoizminin Güney Amerika'da bilinirliği ne kadarsa, İslam'ın tanınması da o kadardır. Burada şöyle bir şey sorabilir miyiz? Eski Gnostik lideriniz Türkiye ile ilgili sözleri neye dayanarak söylüyor? Mistik tecrübelerine dayanarak mı yoksa başka bilgileri var mı? Yani o söz, o mesaj dünyanın hazır olmadığı bir söz. Bir anda böyle bir şey ortaya nasıl çıkıyor? Bunu neye dayanarak söyledi ben bilemiyorum ama aynı şeyleri Abdülkadir Sufi de söyleyince benim için tekit oldu. Abdülkadir Es-Sufi entelektüel bir insandır ve Osmanlı hayranıdır. Dünyada iletişim ortamı büyük gelişme gösteriyor. Ülkeler birbiriyle sıkı temas içindeler. Hristiyanlık kanalıyla İslam dünyasına yönelik bir misyonerlik faaliyeti var. Buna mukabil Batı dünyasının da İslam'la tanışması söz konusu. Hristiyanlar ne tür yöntemler uyguluyorlar? Buna dair gözlemleriniz var mı? Buna karşılık İslam Batı dünyasına daha sağlıklı nasıl anlatılabilir? Hristiyan dünyası dediğinizde birbirinden farklı belki yüzlerce görüşten ve metottan bahsedebilirsiniz. Protestanlığın ayrı, Katolikliğin ayrı metotları vardır. Mesela kimisi rahibe Teresa gibi fakirlere yardım ediyormuş gibi yaparak Hristiyanlığı yayar, kimisi Afrika'da olduğu gibi insanları satın alarak Hristiyan yapar, kimisi Hristiyanlığın mistik dünyasını ortaya koyarak etkilemeye çalışır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ama insanların ruhi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir Hristiyanlık olmadığı için uzun vadede çok etkili olabileceğini zannetmiyorum. Batı dünyasının maddi imkanları fazla olduğu için misyonerlik faaliyetlerinde bunlardan yararlanılıyor. Fakat insanlarda ruhi anlamda kalıcı etkiler bırakamayacağı açıktır. Biz o dünyanın içinden geldiğimiz için bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Misyonerlerin Türkiye'deki çalışmaları ile ilgili de bir iki şey söylemek isterim. Şu anda Amerikalı misyonerler en çok Güneydoğu'da çalışmalar yapıyorlar. Yalova'da bir Kürt kilisesi kurdular. Kürtçe İncil bastılar. İslam dünyasındaki problemse şudur tahmin ediyorum. Farklı farklı İslam anlayışları, yorumları olduğu için gerçek İslam anlayışını kim veriyor, kime veriyor, nasıl veriyor? Globalizmin nimetlerinden yararlanırken çok farklı İslam anlayışlarını sunarak istediğimiz sonucu alabilir miyiz? Bu sorunun cevabını bulmalıyız. Batı dünyasında İslam'a karşı hep bir ön yargı oluşmuştur. Entelektüel çevrelerde İslam'a karşı büyük bir saygı var. Sebebi İslam'ın gayet açık, şeffaf bir din olması. Hristiyanlık ve Yahudilikteki gibi çelişkiler yok. Hele hele tasavvuf dünyadaki düşünce sistemlerinin hemen hepsini olumlu anlamda etkilemiş bir inanç ve hayat sistemidir. Entelektüel çevrelerde bu görüşler etkin olmasına rağmen yine de İslam'a ulaşmaları oldukça zordur. Bilhassa medyanın önünde büyük uçurumlar vardır. Onlar İslam'daki hoşgörü ve tasavvuftaki sevginin İslam'da sadece düşünce sistemi olarak var olduğuna inanıyorlar. Yani bütün bunların hayata geçmemiş teoriler olduğunu düşünüyorlar. Çünkü Müslümanların, Batılıların gözünde ortaya koyduğu görüntü böyle bir fikre ulaşmalarını sağlıyor. Birkaç somut örnek vermek istiyorum. Avrupa'yı bir tarafa bırakın, ben kendi ülkem adına konuşayım. İspanya'da Müslüman dediğiniz zaman ilk akla gelen, göç etmiş olan Faslılardır. Bunlar adları Müslüman olsa da İslam normlarına göre yaşayan insanlar değildirler. Onları gören İspanyollar İslam'la özdeşleştiriyorlar ve İslam'a karşı hemen olumsuz düşünceler geliştiriyorlar. Hangi inanç sisteminde olursa olsun, kadınlar genellikle o inanç sistemi hakkında çok çabuk fikir verirler. O topluluğun seviyesini ayna gibi gösterirler. Kimseyi kötülemek istemiyorum ama Faslı hanımların cehaleti, temizliğe riayet etmeyişleri ve kötü giyinmeleri antipati oluşturuyor. Başörtüsünü kullanış biçimleri bile esirliğin bir simgesini taşıyor gibiler. Onların İslam'ı yanlış yorumlamaları veya yaşamaları maalesef İslam hakkında negatif bir enerji oluşturuyor. Bu somut örnekler varken teorik olarak İslam'ı anlatmak çok zor oluyor. Müslümanların kültürüyle İslam'ın aynı şeyler olmadığını kabul ettirmek çok zor. Medyanın elinde Saddam, Kaddafi gibi örnekler de olunca siz insanların zihinlerinde oluşan şablonları nasıl aşacaksınız? Şeyhimizin işaretine göre de Avrupa'da İslam adına, davet adına, tebliğ adına bir şeyler yapılacaksa bunu Türklerin yapacağına inanıyorum. Türkiye'li Müslümanların İslam anlayışının Batı dünyasına nüfuzunun çok kolay olduğunu düşünüyorum. Mentaliteleri, davet şekilleri akla çok yatkın. Ayrıca yine somut bir örnekten gidecek olursak, Müslüman Türk hanımlarının tesettürü, giyinmeleri Batılılara itici değil, oldukça estetik geliyor. Ben bunu şuna bağlıyorum. Türkler, İslam milletleri arasında büyük devlet kültürüne sahip tek millettir. Bu geleneğin, bu kültürün neticesine göre dünyadaki hiçbir kültüre karşıt değiller. Bizatihi kendileridirler. Herkese karşı çok esnekler, paylaşımcılar, hoşgörüller. Bu Avrupalılar için çok önemli bir değer diyebilirim. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak insanların gönlüne en çabuk nasıl ulaşılabilir, bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum. İslam'ı tebliğ etmek için onları çok iyi tanımak lazımdır. Avrupalılar akıllarıyla yaşayan insanlardır. Onlara yaklaşmanın tek yolu vardır, esneklik, hoşgörü. Bunun en güzel örnekleri de tasavvuftadır. Çağı yorumlayabilmiş mutasavvuflarla İslam anlatılabilse ve yine onlar halleriyle örnek olabilirlerse, İslam'la batılı insanı buluşturmak çok kolay olacaktır. Batılı insan neden Budizm'e gidiyor? Çünkü ruhlarında büyük bir boşluk var, hayatı anlamlandırabilme sıkıntısı var. Arayıştaki insanlar tasavvufla buluşabilseler, ruhlarındaki boşluğu çok sıhhatli bir şekilde doldurabileceklerdir. Ama Budizm'i öğrenen bir insana şeriatın kuralları ağır gelecektir. O yüzden tasavvufla girmek lazımdır. Yalnız bu konuda da çok dikkatli olmak gerekmektedir. Avrupa'da birçok insan tasavvufu İslam'ın dışındaki bir öğretiymiş gibi gösteriyor. Bunun böyle olmadığı da ortaya konmalıdır. Tasavvufla tanışan bir insana İslam eğitimi verilmelidir. Batılılarda çok yaşanan bir hadise şudur. Tasavvuf hakkında araştırma yaparlar, çok hoşlarına gider ve bu konuda sorular sorma ihtiyacı hissederler. Sonra da bu soruları etraftaki fundamentalist Müslümanlara mı soracağım, sormayayım daha iyi derler. Çünkü doğru kaynaklara ulaşma sıkıntıları vardır. Tasavvuf deyince batıdaki insanlar ilk neyi algılıyorlar? Tasavvuf Avrupa için mistizm demektir. Mistizm ne demek? Mistizm, görünmeyen dünyaya açılan bir pencere demektir ve o pencereye de ruhi yolla ulaşma arayışıdır. İlk algılayışta Allah kavramı var mıdır? Arayan insanlar küfür sistemi içinde yaşadıkları için ne aradıklarını da bilmiyorlar. Yani tasavvuf arayış içindeki insanları ilk etapta Allah'la buluşturmuş olmuyor mu? Sadece ruhi bir açılım mı sağlıyor? aramak bir kere doğru bir şeydir. Kendini sıkıştıran küfür sisteminden kurtulma gayretidir. Bu anlamda ilk önce tasavvufla tanıştığı zaman Allah'a ulaşmış olmayabiliyor ama tasavvufi dünyada bir şeyler hissettikçe Allah'la buluşacak, şeriatla tanışacaktır. Bunun birçok örneği vardır. Arayış Batı dünyasında ne kadar yaygın? Arayan insanların sayısı tahmin etmeyeceğiniz kadar fazla. Küfür sistemi çökmüş durumdadır ve insanlar sadece nefisleriyle yaşıyorlar ama o da onları doyurmuyor. Sistem çökmüş ne demektir? İnsanlar mevcut durumdan neden memnun değiller ki bir arayış içindeler? İnsanlar üçüncü boyutta yaşadıklarının farkına varıyorlar. Bu eşya ama gerçek değil, bunun hakikati nedir diye aramaya başlıyorlar. Ruhi anlamda bir şeyler hissetmeye temayülü olan insanlara sistem gerçeği vermiyor, kendi istediğini veriyor. Sistemin oyuncağı olduğunu fark edebilmek de insanları arayışa sevk ediyor. Türkiye'de Batı dünyasındaki sistemi yerleştirmek için büyük çabaların olduğunu görüyorum. Hem sizin dışınızdan hem de içinizde. Yani açık söylemek gerekiyorsa bizim başladığımız noktadasınız. Ama bana göre sizde bu sistemin tutma ihtimali zayıf. Neden derseniz sizdeki aile yapısı Avrupa'daki dejenerasyona göre hala çok iyi durumdadır. Sizler geçmişin meyvelerini yiyorsunuz. Eğer atalarınızın kurduğu yapıyı, aile kültürünü korumaya devam ederseniz Avrupa'nın düştüğü buhrana düşmeyebilirsiniz. Bana göre sorunuzla siz asıl şunu anlamaya çalışıyorsunuz. Avrupa'daki insan neyi arıyor, nasıl arıyor? Batılı insan yaşadığı sistemden yorulmuş durumdadır. Sistem manevi anlamda ruhi ihtiyaçlarını karşılama anlamında bir şey vermiyor. Maneviyat aradıkları zaman karşılarında ölü bir Hristiyanlık var. Diğer taraftan insanlar bir ruh taşıyorlar. O ruhu farkında olmasalar bile ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor. İhtiyaçlarını ortaya koydukları zamansa karşılarındaki ilk duvar kendi toplumları oluyor. Çoğunluk böyle şeylerle uğraşmamalarını tembihliyor. Kendilerinin dışındaki örneklerse oldukça kötü gösterilmeye uygun ve üzerlerinde çeşitli oyunlar oynanıyor. O zaman bu yalnız insanların tek müracaat kaynakları kitaplar oluyor. Kitaplarıyla ilk duvarı geçen insan ikinci bir duvarla karşılaşıyor. Hangi mesaj, hangi sistem? Bu duvarı da aşıp İslam'la buluşan insanların önünde üçüncü bir duvar dikiliyor. Hangi İslam? Mesela Batı dünyasındaki tasavvufi anlayışın haricindekileri bir kenara bırakırsak, Sufizm adına kurulan tarikatların birçoğunun Sufizmle alakası yok. Gerçek anlamda Allah'ı arayan insanın önünde böyle birçok engeller çıkıyor. Gerçeği bulduğu zamansa kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Çünkü gerçek demek, çalışmak demek, sıkıntı çekmek demek. Gerekirse dünyaya karşı tek başına olmak demek. Hele hele bizim toplumumuzda kesinlikle insanın yalnız başına kalmayı göze alması gerekir. Ben bir Avrupalıyım. Bana İslam sunulduğu zaman İslam'ın en kötü yüzüyle geldiler. Savaş, vahşet, gericilik, kötülük, tembellik. Ben bunlar hoşuma gittiği için İslam'a girmedim. Ben şunu buldum İslam'da. İslam çalışmak demek, sıkıntı çekmek demek, iyilik demek, kişisel arınma demek. İslam'ın gerçek yüzü de buydu. İslam'ın şu andaki dış yüzü beni ilgilendirmiyor. İslam'ın içi, kalbi beni ilgilendiriyordu. Bizzat içine girip yaşamaya başladıktan sonra bana İslam diye sunulan şeyin, yani o dış yüzün gerçek İslam olmadığını çok daha iyi anladım. Bu konuda da bana en çok Türkiye'ye gelmem yardım etti. Buradaki Müslümanların, vakıfların İslam anlayışı beni çok etkiledi. Bir kere daha doğru yolda olduğuma iman ettim. Kaç yıl oldu Müslüman olalı? 3 yıl oldu. İslami bilgilerinizi artırmak için neler okuyorsunuz? Şu an Şeyh Alevi'nin Sufizm İslam'ın Kalbi kitabını okuyorum. Küfür sistemi ifadesini çok kullandığınızı görüyoruz. Bu ifade Avrupa'da daha katı gelmiyor mu? Dışlayan bir görüntü vermiyor mu? Bizim en büyük özelliğimiz esneklik. Cemaatimizdeki insanların çoğu yüksek eğitimlidir. Öğretim görevlisi, doktor, tüccar, emniyet görevlisi gibi. Birçok şeyin farkında insanlardır. Granada'da geçen yıl açılan camiyi biz kendimiz yaptık. Bedeni işlerini yapmaya varıncaya kadar hepimiz kazancımızın bir kısmını düzenli olarak oraya verdik. Küfür sistemi ifadesini belki bize geçmişimizi hatırlattığı için, bizi ayık tuttuğu için kullanıyoruz ama şunu da görüyorum. Türkiye'de bir kontrast var, inananlar ve inanmayanlar diye. Yani Avrupa'ya ait olanlar ve olmayanlar. Fakat bizde böyle bir kontrast yoktur. Semtlerin insanların üzerinde çok etkileri vardır. Mesela ben İstanbul'a geldiğim zaman Eyüp Sultan semtinden çıkmak istemiyorum. Çünkü orada öyle bir etki var ki benim kim olduğumu, neye ait olduğumu direkt bana söylüyor. İspanya'ya gittiğimde Eyüp Sultan aklıma geldiği zaman ürperiyorum. Ben buraya, İspanya'ya ait değilim diyorum. Ama orada olmak zorundayım. Allah bana orada çalışmayı takdir etmiş. O yüzden orada yaşamak zorundayım, yoksa burada yaşamak isterim. Türkiye'de dindar insanlar tedirgin oluyor, ortam bozuluyor diye. Size böyle bir intiba oluştu mu? Her yer Eyüp değil mesela. Eğer zorluk olmazsa siz bir şey yapabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Sizce her şey çok mu kolay olmalı? Gerçekte ortam bozulduğu zaman sizin yaptığınız şeyler ortaya çıkacaktır ve yaptığınız şeylerin anlamı olacaktır. İmtihan zaten bu değil mi? Ayrıca sizin elinizde bir değer var, temelleriniz var. Çalışmalarınızı bunun üzerine inşa edeceksiniz. Bize göre Türkiye'de sosyal anlamda çok güzel şeyler oluyor. Tabii bunu siz göremiyorsunuz. Siz şu andaki durumunuzu Osmanlı ile kıyasladığınız için aşındığınızı düşünüyorsunuz. Ama şu yaşadığımız dünyada siz bizatihi Osmanlısınız. Bunun farkında değilsiniz. Bu gelişimde Sultanahmet'te oğluma abdest almayı öğretirken çeşmenin üstüne astığım çantamı almışlar. Pasaportlarım, kredi kartlarım, her şeyim gitti. Şimdi yeniden konsolosluk vasıtasıyla pasaport çıkarıyorum. Mesela camide böyle bir şey yaşamış olmak Türkiye'ye karşı benim düşüncelerime en ufak bir etkisi olmadı. Allah'ın takdiriymiş, bunda da bir hayır vardır diyorum. Geçmiş olsun. Ne diyelim, cami hırsıza da açık. Türkiye'de ezanı dinlediğiniz zaman ne hissediyorsunuz? Ezan bana Allah'ı hatırlatıyor. Granada'da yeni yapılan camiden elhamdülillah ezanı duyuyoruz. Bu caminin yapılmaması için Vatikan görevliler oluşturdu. Yapımı için gayret gösterenlere inanılmaz rakamlarla paralar teklif edildi. Cami Granada'daki en yüksek tepede. Karşısında San Nicolas Kilisesi var. Elhamra'nın karşısında ve kilise kullanılmıyor. İspanya'ya gelen bütün turistler bu caminin önünden geçer. Ziyaretçilerin %80'i Amerikalı, %20'si Avrupalıdır. Günde 5 vakit ezan okunuyor. İzin vermelerinin sebebi ise Granada düştüğü zaman Granada hükümdarı teslimiyet şartı olarak 2 şey istiyor. Biz yenildik ama burada bir Müslüman kalıncaya kadar ezan sesinin kesilmemesini ve İslam imaretlerine dokunmamanızı istiyorum diyor. İslam imaretlerini yok etmişler ama İspanya'da hala krallık olduğu için mecburen ezana müdahale edemediler. Şimdi cami elhamdülillah 5 vakit doludur. Size çok teşekkür ediyoruz. Yaptığınız çalışmalarda muvaffakiyetler temenni ediyoruz. Allah yardımcınız olsun.
Çağın karanlığından kurtulup İslam'la hayat bulanlar. Misyonerken İslam'ı seçen İspanyol İsa Hernandez'le ihtidası ve İslam ülkelerindeki misyonerlik faaliyetleri üzerine. Beni İslam'ın kalbi ilgilendiriyor.